İkinci Tarihler kitabının 25. bölümüne geldik. 25-28 bölümler arasında Amatsya, Uziya, Yotam ve Ahaz'ın krallıkları yer almaktadır. Önce Amatsya'nın krallığı vurgulanmaktadır, söylenmektedir. Onun oldukça iyi bir kral olduğunu söyleyebiliriz. Amatsya diyor, 25 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 29 yıl krallık yaptı. Annesi Yeruşalimli Yehuaddan idi. Amatsya Rabbin gözünde doğru olanı yaptıysa da bütün yüreğiyle yapmadı. Krallığını güçlendirdikten sonra babası kralı öldüren görevlileri öldürttü diyor 25. bölümün ilk 3 ayetinde. Ne yapıyor bu adam, bu kral? Öç alıyor. Babasını öldürenleri öldürüyor. Bir yerde kan davası gidiyor. Şimdi bir tanrı adamı böyle bir eyleme girişmemeliydi. Ancak Musa'nın kitabındaki kutsal yasaya uyarak çocuklarını öldürtmedi diyor 4. ayette. Rab şöyle buyurmuştu. Ne babalar çocuklarının işlemiş olduğu günahtan ötürü öldürülecek, ne de çocuklar babalarının, herkes ancak kendi günahı için öldürülecekti. Bu alanda, bu bakımdan Musa'nın yasasına itaat etti. Bu önemli bir ilkedir. Annenizin ya da babanızın günahlarından dolayı asla yargılanmayacaksınız. Bizzat kendi günahlarınız için yargılanacaksınız. Öte yandan Tanrı'yı seven anneniz ya da babanız olabilir, Tanrı yolunda gidebilir, Rabbe yüreklerini açmış ve Mesih'i kurtarıcıları olarak kabul etmiş olabilirler. Ama onların Tanrı ile olan iyi ilişkilerinden dolayı siz asla cennete gitmeyeceksiniz. Mesih'e olan imanınızdan dolayı cennete gideceksiniz. Bu, burada dile getirilen önemli bir ilkedir. 5. ayette Amasya Yahudalıları topladı diyor. Bütün Yahudalılarla Benyaminleri boylarına göre biner ve yüzer kişilik birlik komutanlarının denetimine verdi. Yaşları 20 ve 20'nin üstünde olanların sayımını yaptı. Savaşa hazır, mızrak ve kalkan kullanabilen 300 bin seçme asker olduğunu saptadı diyor. Ne yapıyor? Savaşa hazırlanıyor. Hem de bir düşman tutar. İsrailli tüccar askerler. Bu sırada bir tanrı adamı gelip krala şöyle dedi. Ey kral, İsrail'den gelen askerler seninle savaşa gitmesin. Çünkü Rab İsraillilerle, yani Efraimlilerle birlikte değil. Gidersen, yiğitçe savaşsan bile Tanrı seni düşmanın önünde bozguna uğratacak. Tanrı'nın yardım etmeye de bozguna uğratmaya da gücü vardır. 7-8. ayetler. Tanrı adamı Amatsya'yı Tanrı'ya güvenmesi için uyarıyor. Zaten önünde Yehoşafat ve Asa örneği vardır. Tanrı'nın İsrailli adamları tutmasını istemediğini bilmesi gerekir. Amasya, ya İsrail askerleri için ödediğim 100 talant ne olacak diye sordu. Tanrı adamı, Rab sana bundan çok daha fazlasını verebilir diye karşılık verdi. Bunun üzerine Amasya, Efraim'den gelen askerlerin evlerine dönmelerini buyurdu. Yahudalılara çok kızan askerler büyük bir öfke içinde evlerine döndüler. Amasya cesaretini toplayarak ordusunu Tuz Deresi'ne götürdü. Yahudalılar orada 10 bin seyirliyi öldürdü diyor 9-11 ayetlerde. Amasya Tanrı adamının söylediklerine itaat etti, uydu. İsrail ordusunu kendi ordusundan ayırdı ve onları İsrail'e geri gönderdi. O zaman Tanrı ona Seyir oğullarına karşı zafer verdi. Savaş Ölü Deniz'de yapıldı. Amasya, Edomluları bozguna uğrattıktan sonra dönüşte Seyir halkının putlarını yanında getirdi diyor 14. ayette. Kendisine ilah olarak diktiği putlara taptı ve buhur yaktı. Bu adamın böyle bir şey yapması gerçekten de çok şaşırtıcıdır. İnsanın aklı almıyor. Nasıl önce Tanrı'nın gözünde doğru olanı yapıyor, sonra birdenbire böylesine bir putperestliğe dönüyor. Bu İnsan yüreğindeki, değerli dostum, günahı açığa çıkarır. Rab Amasya'ya öfkelendi. Ona bir peygamber göndererek halkını senin elinden kurtaramayan bu halkın ilahlarına neden tapıyorsun diye sordu. Peygamber konuşmasını sürdürmekteyken Amasya ona seni krala danışman mı atadık, sus yoksa öldürüleceksin dedi. Peygamber Tanrı'nın seni yok etmeye karar verdiğini biliyorum. Çünkü sen bu kötülüğü yaptın. Öğüdüme de aldırış etmedin. Dedikten sonra sustu diyor 2. Tarihler 25, 15, 16. ayetlerde. Şimdi yine iç savaş başlıyor. Yahuda kralı Amasya danışmanlarıyla konuştuktan sonra Yehu oğlu Yehu Ahaz oğlu İsrail kralı Yehu Aş'a gel yüz yüze görüşelim diye haber gönderdi diyor 17. ayette. Amasya gel yüz yüze görüşelim dedi. İsrail'i savaşa girmesi için kışkırtıyordu. Yoaş Amasya'ya kısa bir benzetmeyle karşılık verir. İsrail kralı Yehoaş karşılık olarak Yahuda kralı Amasya'ya şu haberi gönderdi. Lübnan'da dikenli bir çalı, sedir ağacına kızını oğluma eş olarak ver diye haber yollamış. O sırada oradan geçen yabanıl bir hayvan basıp çalıyı çiğnemiş. İşte sen de Edomluları bozguna uğrattın diye böbürleniyorsun, otur evinde. Niçin bela arıyorsun? Kendi başına da, Yahuda halkının başına da bela getiriyorsun. Ya da onların başını derde sokacaksın. Başka bir deyişle, benzetme karşı tarafı aşağılayarak şöyle diyordu. Evinde otur ve kendi işine bak. Böyle yaparsan canın yanmaz. Ama Amasya dinlemek istemedi. Bunun böyle olması Tanrı'nın isteğiydi. Edom'un ilahlarına taptıkları için Tanrı onları düşmanın eline teslim etmeye karar vermişti diyor 20. ayette. Amasya kulak asmadı. Tanrı şimdi onu yargılar. İsrail kralı Yehoaş, Yehoaz oğlu, Yuaş oğlu, Yahuda kralı Amasya'yı Beyt Şemeş'te yakalayıp Yeruşalim'e götürdü. Efraim kapısından Köşap kapısına kadar Yeruşalim surlarının 400 arşınlık bölümünü yıktırdı. Sonra Tanrı'nın tapınağında Ovet Edom soyunun gözetimi altındaki bütün altını, gümüşü, eşyaları, sarayın hazinelerini ve tutsakları yanına alıp Samiriye'ye döndü diyor 23-24. Ayetler. Bu elbette İsrail için kolay kazanılan bir zaferdi. Peygamberin uyarısının yerine gelmesiydi. Tanrı seni yok etmeye kararlıdır demişti peygamber bu kişiye. Çünkü sen bunu yaptın ve benim öğüdümü dinlemedin. Yahuda kralı Yuaş oğlu Amasya, İsrail kralı Yehu Ahaz oğlu Yehu Aş'ın ölümünden sonra 15 yıl daha yaşadı. Amasya'nın yaptığı öbür işler başından sonuna dek Yahuda ve İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. Rabbin ardınca yürümekten vazgeçtiği andan başlayarak Yeruşalim'de Amasya'ya karşı bir düzen kurulmuştu. Amasya Lakiş kentine kaçtı. Ardından adam göndererek onu orada öldürttüler. Ölüsü at sırtında getirildi ve Yahuda kentinde yani Yeruşalim'de atalarının yanına gömüldü diyor 2. Tarihler 25-27-28. Ayetler. Şimdi Amasya'nın dikenli çağındaki oğlu Uzya tahta çıkar. Yahuda halkı babası Amasya'nın yerine 16 yaşındaki Uzya'yı kral yaptı. Babası Amasya ölüp atalarına kavuştuktan sonra Eylat kentini onarıp yeniden Yahuda topraklarına katan odur. 16 yaşında kral olan Uzya Yeruşalim'de 52 yıl krallık yaptı. Annesi Yeruşalimli Yekolya idi diyor 26. bölümün ilk 3 ayeti. Uzya iyi bir kral olmakla birlikte önemli bir kral değildi. Onun krallığı döneminde ruhsal bir uyanış olmadı. Sırası gelmişken Yeşaya'nın bu dönemde hizmetine başladığını da size söyleyeyim. Yeşaya'nın Yeşaya 6. bölüm 1. ayette söylediği gibi Uzya'nın ölümünde göreve çağrıldı. Daha önce gördüğümüz gibi Kuzey Krallığından iyi bir kral çıkmadı. Güney Krallığından birkaç iyi kral çıktı. 5 tanesi kural dışı sayılabilir. Çünkü onların krallığı sırasında ruhsal uyanış ve reformlar oldu. Uzya'nın krallığı ruhsal bir uyanışa neden olmadı ama kendisi iyi bir kraldı. Öğrencilik yıllarımda kutsal kitap çalışmaları parça parça olsa da vardı. Eskiden beri sorulan sorulardan bir tanesi İsrail ve Yahuda krallarının adlarını saymak ve her birinin krallığını kısaca özetlemek, betimlemekti. Birinci sınıf öğrencilerinden biri her birinin adının yanına kötü bir kral yazıldığında %95 doğru yazacağınız düşüncesini ortaya atmıştı. birinci sınıf bir öğrenci daha ne isteyebilir? Sonuçta kralların adlarını ezberleyip yanlarına kötü bir kral diye yazdık. Şimdi Uzziya'nın adının yanına kötü kral diye yazdığımızda hatalıydık. Çünkü Uzziya kural dışı değildi ama iyi bir kraldı. Belki burada tekrar size bir özet olarak vereyim. Süleyman'dan sonra İsrail ikiye bölündü. Kuzey ve Güney Krallığı ya da İsrail ve Yahuda Krallığı. Toplam olarak 39 kral başa geçti. Ve bunların 5'ini çık, diğerlerinin hepsi kötü krallardı ve Rab'bin gözünde doğru olanı yapmadı. Birkaçı hariç, birkaç tanesi iyi başladı ama sonuçta yine kötülük yaptı. Uzziya da tıpkı babası Amasya gibi Rab'bin gözünde doğru olanı yaptı. Kendisine Tanrı korkusunu öğreten Zekerya'nın günlerinde Tanrı'ya yöneldi. Rab'be yöneldiği sürece Tanrı onu başarılı kıldı diyor 2. Tarihler 26, 4 ve 5. ayetlerde. Uzziya Rab'bin gözünde doğru olanı yapmıştı ve Tanrı'ya danışmıştı. Zekerya, şimdi peygamber Zekerya ile aynı kişi değildir bu, anlayışlı, Rab'bi seven ve Rab'bin yolunda yürüyen bir adamdı. Ve aynı zamanda bu Zekerya, Uzziya'nın danışmanıydı. Uzziya, Filistinlilere karşı savaş açtı. Gat, Yavne ve Aşdod'un surlarını yıktırdı. Sonra Eşdod yakınlarında ve Filist bölgesinde kentler kurdu diyor 6. ayette. Filistinlilerin kalelerinden biri Gat idi. Aşdod bir liman kentidir. Gemiler eskiden Aşdod'a değil Sezerya'ya gelirdi. Şimdi orada insan elinden çıkma harika bir liman var ve oraya girip çıkan mallar İsrail'in diğer limanlarından daha çoktur. Kızıldeniz'den gelen petrol borularının olduğu yerdir. Petrol pompalanır, tankerlere konur ve oradan yola çıkar. Her yerde devam eden inşaatlar vardır. Uzziya bütün bu alanı aldı. Burası Filistinlilerin ülkesiydi ama artık değil. Ammonlular Uzziya'ya haraç vermeye başladılar diyor 2. Tarihler 26, 8, 10 ayetlerinde. Gitgide güçlenen Uzziya'nın ünü Mısır sınırına kadar ulaştı. Uzziya Yeruşalim'de köşe kapısı, dere kapısı ve surun köşesi üzerinde kuleler kurup bunları sağlamlaştırdı. Şefela'da ve ovada çok sayıda hayvanı olduğundan kırda gözcü kuleleri yaptırarak birçok sarnıç açtırdı. Dağlık bölgelerde, verimli topraklarda da çiftçileri, bağcıları vardı. Çünkü toprağı severdi. 8-10 ayetler. Uzziya'nın toprağı sevdiğini okuyoruz. Doğuştan çiftçiydi. Aşdod, Aşkalon ve Gat'tan Berşebe'ye kadar olan bölge otlaktı. Orası bugün de koyun ve ineklerin otladığı önemli bir yerdir ki Uzziya da zaten bunu yaptı. Oradan Karmel'e kadar olan Esdrelon Vadisi'nde meyve, özellikle üzüm yetişir. Kral Uzziya'nın bu tür şeyleri sevdiğini görürüz. Uzziya'nın savaşa hazır bir ordusu vardı. Kralın komutanlarından Hananya'nın denetiminde yazman Yeyyel'le görevli Masseya'nın yaptığı sayımın sonuçlarına göre bu ordu bölük bölük savaşa girerdi. Yiğit savaşçıları yöneten boy başlarının sayısı 2600'dü. Bunların komutası altında krala yardım etmek için düşmanla yiğitçe savaşacak 307.500 askerden oluşan bir ordu vardı diyor 2. Tarihler 26, 11, 13 ayetlerde. O zaman Güney Krallığı askeri yönden güçlüydü. Uzziya bütün ordu için kalkan, mızrak, mihver, zırh, yay, sapan taşı sağladı. Yeruşalim'de becerikli adamlarca tasarlanmış gereçler yaptırdı. Okları, büyük taşları fırlatmak için bu gereçleri kulelere ve köşelere yerleştirdi. Uzziya'nın ünü uzaklara kadar yayıldı çünkü gördüğü olağanüstü yardım sayesinde büyük güce kavuşmuştu. 14-15. ayetler. Eski savaşlarda kayaları fırlatan ve fırlatıp atan bazı makineler vardı. Bunlar insanın çekmesine gerek kalmadan giden okların yayını da yapabilirdi. Ve okları uzak mesafeden atan çok büyük yayları da yapabilirdi. Uzziya'nın bu yeni savaş metodundan sorumlu olduğunu görmek çok ilginçtir. Görmüş olduğumuz bütün krallarda, iyileri de dahil olmak üzere, olduğu gibi Uzziya'nın da gücünde bir çatlak vardı. Her birinin belirli bir zayıflığı vardı. Bugünkü insanda da vardır. Kim olursa olsun zayıf bir noktası vardır. Bazen başarı hepimizin başına gelecek en kötü şey olabilir. Evet, yanlış duymadınız. Bazen başarı başımıza gelebilecek en kötü şey olabilir. Çünkü gurura kapılırız. Uzziya'nın sonunu hazırlayan da gurur oldu değerli dostum. Ne var ki diyor 16. ayette, güçlenince Uzziya kendisini yıkıma sürükleyecek bir gurura kapıldı. Tanrısı Rab'be bağlı kalmadı. Buhur sunağı üzerinde buhur yakmak için Rabbin tapınağına girdi. Buhur mezbahı üzerinde buhur yakmak için Rabbin tapınağına girdi. Bu doğru bir şey değil miydi? Hayır, onun bunu yapması yanlıştı. Peki neden? Kahin Azarya ile Rabbin yürekli 80 kahini de ardı sıra tapınağa girdiler diyor. Kral Uzziya'ya karşı durarak, ey Uzziya, Rab'be buhur yakmaya hakkın yok dediler. Ancak Harun soyundan kutsanmış kahinler buhur yakabilir. Kutsal yerden çık, çünkü sen Rab'be bağlı kalmadın. Rab Tanrı da seni onurlandırmayacak diyor 17-18. ayetler. Kahinler bu konuda krala karşı gelebilirdi. Kral kahinlerin çalışma yerine el koyuyordu. Harun oğulları dışında herkese yasaklı olan bir şeyi yapıyordu. Kutsal yere, orada altın kandil ve buhur mezbahı vardı ki sadece Harun'un soyundan gelen kahinler girebilirdi. Buhur yakmak için elinde buhurdan tutan Uzziya kahinlere öfkelendi. Öfkelenir öfkelenmez de kahinlerin önünde Rabbin tapınağındaki buhur sunağının yanında duran Uzziya'nın alnında deri hastalığı belirdi diyor 19. ayette. Bu Tanrı'nın Uzziya'nın üzerine gönderdiği ani bir yargıydı. İkinci tarihler 26-20-21. ayetlerde başkahin Azarya ile öbür kahinler ona bakınca alnında deri hastalığı belirdiğini gördüler. Onu çabucak oradan çıkardılar. Uzziya da çıkmaya istekliydi çünkü Rab onu cezalandırmıştı. Kral Uzziya ölünceye kadar deri hastalığından, yani cüzzamdan kurtulamadı. Cüzzam yüzünden ayrı bir evde yaşadı ve Rabbin tapınağına sokulmadı. Bu arada sarayı ve ülke halkını oğlu Yotam yönetti. Uzziya'nın oğlunun devlet meselelerini ele alması gerekiyordu. Çünkü Uzziya hayat boyunca karantinada kaldı. Uzziya'nın yaptığı öbür işleri başından sonuna dek Amos oğlu peygamber Yeşaya yazmıştır diyor 2. tarihler 26-22. ayette. Yeşaya'nın peygamberliğinde Yeşaya'nın göreve Uzziya'nın ölümünde başladığını okuyoruz Yeşaya 6. bölüm 1. ayette. 2. tarihler 26-23'te Uzziya ölüp atalarına kavuşunca deri hastalığına yakalandığı için, yani cüzzam hastalığına yakalandığı için onu atalarının yanına, kral mezarlığının ayrı bir yerine gömdüler. Yerine oğlu Yotam kral oldu. Uzziya'nın cenazesi sanki mutlu bir cenaze olarak adlandırılabilirdi. İmanlı için ölüm korkulacak bir şey olmamalıdır değerli dostum. Elçi Pavlos Selanikli imanlılara, kardeşler, umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemeniz için gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz diyebiliyordu. Korintli imanlılara da, ey ölüm, senin zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede dedi. Cenazeler her zaman göründükleri kadar üzücü değildir. Uzziya'nın cenazesi üzücü ve kederli bir cenaze değildi. Neden değildi? Çünkü cüzzamlıydı. Uzziya iyi bir kral olmuştu ama Tanrı onun günahını da kaydeder. Kahinlerin çalışma yerine zorla girmişti. Elmadaki çürük buydu. Günahı varsayım günahıydı. Günümüzde hala varsayımla günah işleyenler vardır. Tanrı'ya Tanrı'nın yoluyla değil de insanın yoluyla yaklaşmaya çalışırlar. Tanrı bize ona onun yoluyla gitmemizi söyledi. Rab İsa Mesih yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Ben aracı olmadan kimse babaya gelemez. Uzziya Tanrı'ya kendi yoluyla gelmeye çalışmış ve sonuçta da cüzzamlı olmuştu. Bu çok kötü bir hastalıktı. Çok büyük acılara yol açtı. Uzziya için ölüm tatlı bir rahatlıktı. Uzziya günahına rağmen Tanrı'nın adamıydı ve Tanrı onu günah için yargıladı. Elçi Pavlos'un imanlara eğer kendi kendimizi sınasaydık yargılanmazdık dediğini anımsayın. Uzziya yeryüzünde Tanrı tarafından yargılandı ama cennete de Tanrı'nın adamı olarak gitti. Zayıf ve hasta bir vücuda bağlı olan çaresiz ve umutsuzluk içerisinde kalan birçok imanlı vardır. Bir gün onlar için de tatlı bir rahatlık olacaktır. Mesih'in huzuruna çıkmak ne harika, ne sevinçli bir şey. Böyle bir durumda üzülecek bir şey yoktur değerli dostum. Babasının cenazesinde Yotam'ın gözlerinin kuru olduğunu eminim. Yani ağlamadığını eminim. Babasını sevdiğinden ve onun kurtulmuş biri olduğunu anladığından eminim. Şimdi 27. bölüme bakalım. Yotam iyi bir kral olarak sınıflayabileceğim bir başka kraldır. Yahuda arka arkaya 3 iyi krala sahip oldu ki bu alışılmadık bir durumdur. 25 yaşında kral olan Yotam, Yeruşalim'de 16 yıl krallık yaptı. Annesi Sadok'un kızı Yeruşa idi. Yotam da tıpkı babası Uzziya gibi Rab'bin gözünde doğru olanı yaptı. Ancak Rab'bin tapınağına girmedi. Ne var ki halk kötülük yapmayı sürdürmekteydi. 1 ve 2. ayetler. Bu adamla ilgili tuhaf ve ilginç bir şey söyleniyor. Rab'bin tapınağına girmedi. Bunun bir geçmişi vardır. Babası tapınağa girdiği zaman cüzdanlı oldu ama yaptığı yanlıştı. Kutsal yere zorla girdi. Yotam Rab'bin gözünde doğru olanı yaptı ama tapınaktan uzak kaldı. Ona karşı içinizde sempati duyabilirsiniz ama o ulusu için kötü bir örnek oldu. Sonuç olarak halk fesat işledi. Tanrı'ya dönmediler. İşte burada halkının Tanrı'ya dönmesi için eline büyük bir fırsat geçirmiş olan bir adam var. Ama onun da bir sorunu vardı. Herhalde içinde bir acılık kökü vardı. Babası tapınakta cüzzama yakalandı ve o da tapınağa girmek istemedi. Bugün de bu tür şey yapan pek çok insan vardır. Ön yargılarından dolayı Tanrı'nın evinden uzak duruyorlar. Ön yargıdan, yıllarca önce olmuş kötü bir olaydan ya da sevdikleri birinin başına gelen bir şeyden dolayı Tanrı'nın hizmetini bırakmış birçok insanı tanıyorum. Gençken bir vaizin oğluyla tanıştım. Birlikte top oynardık. Onunla konuşmaya çalıştığımda bana, beni dinle, bana dinden söz etme. Ben de senin kadar biliyorum dedi. Sonra bana kilisedeki görevlilerden bazılarının babasına ne kadar kötü davrandıklarını anlattı. Bir daha kilisenin kapısından içeri adım atmayacağım dedi. Onun hatalı olduğunu düşünüyorum ve ona bunu söyledim. Ama açıkçası bunun da bir geçmişi vardır. Yotam'ın durumu gibi. Davranışını belirten anlaşılır bir geçmişi vardır. Yotam, Rab'bin tapınağının yukarı kapısını yeniden yaptırdı. Ofel tepesindeki surun üzerinde de birçok iş yaptı. Yahuda'nın dağlık bölgesinde kentler, ormanlık tepelerinde kaleler ve kuleler kurdu diyor 3 ve 4. ayetlerde. O zamanlar ülke ormanlıktı. Bugün tepelerin çoğu çıplaktır ancak ülkenin büyük bir kısmı şimdi ağaçlandırılıyor. O zamanlar orası süt ve bal akan bir diyardı. Yotam tepelerdeki ağaçların arasına büyük kaleler yaptı. Büyük bir inşaatçıydı. Sanırım inşaat parsellerini başlatan kişiydi. Amon kralıyla savaşarak Amonluları yendi diyor 5 ve 6. ayetlerde. Amonlular o yıl içerisinde kendisine 100 talant gümüş, 10 bin ölçek buğday, 10 bin ölçek arpa verdiler. İkinci ve üçüncü yıllar içerisinde de aynı miktarı ödediler. Tanrısı Rabbin önünde kararlı bir şekilde yürüyen Yotam giderek güçlendi. Babası gibi o da ulusunu askeri açıdan güçlendirdi. 25 yaşında kral olan Yotam Yeruşalim'de 16 yıl krallık yaptı. Yotam ölüp atalarına kavuşunca onu Davut'un kentine gömdüler. Yerine oğlu Ahaz kral oldu. Yotam'ın krallığına kısa bir bölüm ayrılır. İşte burada büyük bir kral olabilecek genç bir adam var. Ama ön yargı onu büyük bir kral olmaktan ve Tanrı için büyük işler yapmaktan alıkoydu.